doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, dünden bugüne Türkçemizle birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün edebiyatımızın önemli bir dönemini konuşacağız. Servet-i Fünun konuğumuz, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Nezahat Özcan hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar Sedat Bey.
Hocam az önce ben açıkta doğru mu söyledim? Servet-i Fünun gerçekten yeni Türk edebiyatı diye adlandırdığımız dilimde önemli bir akım mı diyelim, bir dönem diyelim değil mi Nezahat Hocam?
Evet, dönem. Daha çok da Servet-i Fünun edebiyatı diye geçmekte.
Evet. Hocam ben telefon numaralarımızı dinleyicilerimize aktaralım. Ben de merak ediyorum bu konuyu. Sizden öğrenelim. Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz dünden bugüne Türkçe @trt.net.tr. Başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz, doçent doktor Nezahat Özcan hocamızla sohbetimize Servet-i Fünun üzerine. Aslında hocam Servet-i Fünun bilimler zenginliği gibi bir anlamı var. Bu bir derginin adı. 1896 ile 1901 arasında 5 yıllık bir dönem galiba, eğer ben yanlış bilmiyorsam. Bu döneme ilişkin başta neler söylenebilir hocam? Bu akım nereden gelmiş, nereden çıkmış? Bu insanlar ne yemişler, ne içmişler Nezahat hocam?
Evet, etkili oldukları dönem kısa bir dönem. Ancak 1901 sonrasında da edebi faaliyetlerini icra etmeye devam edecekler Servet-i Fünun edipleri. Bildiğiniz üzere 1840'lardan sonraki edebi hareketliliğimiz modern edebiyat olarak adlandırılmakta ya da Türk teceddüt edebiyatı tarihi.
1840'tan mı başlatıyoruz hocam? Yani
1839, evet. 1840'lar, evet. Ama tabii ki daha öncesinde de farklılaşma başlıyor. İnsan değişiyor, zihniyet değişiyor, birey ehemmiyet kazanıyor. Oysa bildiğiniz üzere bizim klasik edebiyatımızda, Müslüman şark toplumlarında, şark dünyasında cemaat önemlidir, ümmet önemlidir. Modern edebiyatla beraber, yenileşme dönemi edebiyatı ile beraber birey, insan önem kazanmaya
hocam
başlar.
Hocam çok önemli bir şey söylediniz. Birey toplum ilişkisine ilişkin söylüyorsunuz. Daha önceki toplumlarımızda, evet, Tanzimat'tan 1839'daki olay hocam, ondan önceki dönemlerde gerçekten birey toplum ilişkisinde toplum egemen. Ama modernizme doğru adım attıkça bireyin önemi çıkıyor ve, evet, bunun ister istemez edebiyatımızla ilgisi olduğunu vurguladınız. Lütfen devam edin Nezahat hocam.
Servet-i Fünun döneminden önceki dönem biliyorsunuz Tanzimat edebiyatı olarak, çok doğru olmasa da bu şekilde adlandırılıyor ve birinci dönem, ikinci dönem olarak tezahürleri var. Birinci dönemde Şinasi, Namık Kemal sade bir dili etkili kılmaya çalıştılar. Burada gazetenin etkisi de çok fazlaydı. Çünkü gazete münevverler dışında da genel bir okur kitlesi yarattı, şekillendirdi. Sonrasında Ziya Paşa, Namık Kemal, Şinasi'yi takiben Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem. Daha sonrasında ise Servet-i Fünun edebiyatı, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Halit Ziya Uşaklıgil, Ali Ekrem Bolayır, Namık Kemal'in...
Sami Paşazade, Sezai hocam, Hüseyin Cahit Yalçın.
Evet, Hüseyin Cahit Yalçın'ın kardeşi Hüseyin Suat Yalçın tiyatroda. Hüseyin Siret, Faik Ali, Süleyman Nesip, Ahmet Reşit, Ahmet Şuayb, Saffet-i Ziya, Celal Sahir gibi isimler bu dönemi oluşturuyor. Üstadları ise, hocaları ise talim edebiyat yazarı Recaizade Mahmut Ekrem. Aslında Recaizade Mahmut Ekrem bu döneme mensup değil. Tek romanını veriyor, Araba Sevdası, ve daha sonra şiirlerini yazıyor. O Tanzimat ikinci dönem edibi. Ancak Talimi Edebiyat adlı eseri ile, yani edebiyatın öğretilmesi. Yalnız bu kitapta önemli bir husus var. Artık edebiyat, edebiyat bilgileri, edebiyat nazariyatı denilen hususlar, edebi sanatlar, edebiyatın ilkeleri Müslüman şark dünyası merkeze alınarak değil de, yani Arap-Fars belagati esas alınarak değil de Fransız retoriği esas alınarak konuşlandırıldı. Merkeze Fransız edebiyatı oturtturuldu. Böylelikle zaten Tevfik Fikret'in hocası Recaizade Mahmut Ekrem, Servet-i Fünun adlı dergiyi de popüler mahiyetteki dergiyi de Ahmet İhsan Tokgöz çıkarmaktaydı. Recaizade Mahmut Ekrem tanıştırır Ahmet İhsan Tokgöz ile Tevfik Fikret'i ve Tevfik Fikret derginin yazı işleri müdürü olur. Zaten çok müşkül pesenttir, çok titizdir. Kendi şiirlerinde de, derginin mizampajı, sayfa tasarımında da çok etkili olur. Resimli bir dergi olarak da şiirlerin üst tarafında batıdan getirilen klişeler basılır. Onlara uygun bir tablo altına şiir yazma modası yine bu dönemde ortaya çıkar. Bu şekilde topluluk oluşur ve birbirlerine çok bağlılar. Birbirlerini hep üstad olarak öncelerler. Tabii Halit Siyah romanda ve hikayede ileri çıkacak. Tevfik Fikret şiirde Cenap ile beraber. Mehmet Rauf yine öyle hikayede, romanda. Edebiyat tarihlerimizde Tevfik Fikret Halit Siyah Mektebi olarak da zikredilir. Ama bu biraz daha hatalı bir isim. Çünkü Cenap gibi etrafında tartışmaların oluştuğu önemli bir isim burada göz ardı edilmekte. Halit Ziya Tevfik Fikret Mektebi denildiğinde. Bu şekilde girişte ilk olarak söyleyeceklerim bunlar.
Hocam vallahi büyük bir ilgiyle dinliyorum söylediklerinizi. Buradan bir de anmak istiyorum. Lisede edebiyatımızı bana sevdiren sevgili lise öğretmenim Refaettin Kavak hocam. Belki de sesim şu anda ona ulaşıyordur. Ondan Allah razı olsun. Bana çok şeyler öğretti. Bir Muallim Naci kavgası vardı. Hocam o neydi? Bu Servet-i Fünuncularla mı kavga etti?
Evet, Servet-i Fünun topluluğunun ortaya çıkmasında, şekillenmesinde Recaizade Mahmut Ekrem mihver, üstad olarak. Ama Muallim Naci ile aralarındaki tartışmalar da çok önemli. Bir abes muktebes meselesi var. Burhan-ı Kudret adlı bir şiir var. Hasan Asaf adlı bir genç bu şiiri yazar ve şiir yayınlanır malumat mecmuasında. Mehmet Tahir isimli malumat mecmuasının bir münekkidi var. Şiiri tenkit eder anlam bakımından ve sonlara doğru da şöyle bir cümle kullanır. Ha, aklımdayken abes ile muktebes kelimeleri de takviyelendirilemez, yani kafiye yapılamaz. Neden? Tabii bugün için Latin kökenli Türk harflerinde abes ile muktebes kelimelerinin hiçbir farkı yoktur. Hatta ben de klasik edebiyat mezunu olmadığım için dikkat ederseniz abes ve muktebesi olduğu gibi telaffuz etmekteyim. Ama burada bir klasik edebiyatçı hocamız olsaydı bu kelimelerin, harflerin hakkını vererek peltekseye'nin hissedilmesini sağlardı.
Hangi ses hocam? Zat sesi mi bu?
Abes kelimesindeki.
Tamam hocam.
Abes kelimesindeki, evet. S. Diğeri ise muktebesteki ise sin. Bunların mahreç yerleri, çıkak yerleri farklı. Ve Arap belagatine göre, Arap kurallarına göre, Müslüman şark dünyasının şiir anlayışına göre, Fars dünyasında, Arap'ta, Osmanlı'da, bu iki kelimenin takviyelendirilmesi, kafiye yapılması mümkün değildi. Ama Talimi Edebiyat'la Recaizade Mahmut Ekrem bir şeyi başardı, bir şeyi getirdi. Fransız anlayışını getirdiği için kulak içindir aynı zamanda kafiye. Sadece göz için değildir. Harflerin yazılış şekilleri, kelimenin yazılış şekilleri önemli değildir. Harflerin telaffuzu da, ses değeri de önemlidir. Ve benzerlik önemlidir denildi, kulak için kafiye. İşte aslında bu abes muktebes edebiyat tarihlerine geçen kavga, tabii bu tarihte Muallim Naci hayatta değil ama Muallim Naci'nin büyük bir hayran kitlesi oluşmuş. Ve muallim Recaizade Mahmut Ekrem birden hedefe konuluyor. Çünkü Hasan Asaf adlı şiir heveslisi genç, kıymetli hocamdan duymuştum ki, Üstad Ekrem'den duymuştum diyerek Recaizade Mahmut Ekrem'in adını öne sürecek. Ve böylelikle
evet hocam,
mesele başlayacak. Selanik'te çıkmakta olan bir Asır gazetesi var. Orada Recaizade Mahmut Ekrem'in Şemsa adlı bir uzun hikayesi var. Malumat bu tenkidin üzerine bir de maalesef Recaizade Mahmut Ekrem'den izin almadan bu Şemsa adlı uzun hikayeyi Malumat'ta kendi dergilerinde yayınlamaya başlayınca Recaizade Mahmut Ekrem bir hayli kızar ve işte Tevfik Fikret'i Yazı İşleri Müdürlüğü'ne getirecek. Ahmet İhsan Tokgöz ile beraber çalışmaya başlayacaklar.
Bu hikayenin de özü budur diyorsunuz Nezahat Hocam. Hocam şimdi 1896'ya geldik, bu dergi çıktı. Aslında Parnas, Fransa'da çıkan bir dergi. Parnas'ta işte bu ne demekti? Eski Yunan'da ilham perilerinin toplandığı dağın adı. Oradan geliyor Parnas'ın.
Evet.
Gerçekçiliğin şiirdeki yansıması ve sonra sembolizm var Nezahat Hocam. Şimdi biz bunlardan ne kadar etkilendik bu Servet-i Fünun dönemi itibariyle? Tespitleriniz nedir hocam, yoksa etkilenmedik bile? Yorumlar ne?
Etkilenildi. Üstelik Tanzimat Edebiyatı'nda aslında yüz batıya dönülmüştü. Fransız Edebiyatı'na dönülmüştü. Ama bu dönemde Fransızca'nın incelikleri şairler, yazarlar tarafından daha fazla öğrenildi. Aracısız okumalar yaptılar. Birebir kendileri Fransızca kaynaklara gittiler. Ve böylelikle kısmen Türkçeyi, zaten 1840'larda bize yeni gelmekte olan batılı türler, batılı manadaki roman örnekleri verilmişti Tanzimat döneminde, ama teknik açıdan bir takım problemler vardı. Örneklerde de daha mükemmele doğru gitmeye çalıştılar. Şiirde de romanda da teknik açıdan, estetik açıdan daha ahenkli, daha şiiriyet dolu, daha mükemmel örneklerini vermeye çalıştılar. Bu noktada da öncüleri Parnasyenler oldu, sembolistler oldu, realist roman oldu. Artık Halit Ziya romanlarında okuru direkt dikkate almadı. Ahmet Mithat Efendi gibi ey okur diye seslenmedi.
Çekildi kenara.
Kenara çekildi.
Yazar yok. Evet hocam.
Yazar yok. Tabii yazar yine kaldı. Mesela Mavi ve Siyah romanında, bizim ihtisas romanlarımızdan birisi, Halit Ziya Uşaklıgil'in en önemli romanlarından birisi. Ve okumak isteyenlere, ben öğrencilerime de hep onu tavsiye ederim. 40 yılla paralellikler vardır çok fazla. Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 yıl adlı anı kitabı ile işte tercüme meselesi, ne kadar sanat ve edebiyata ehemmiyet verdikleri, önem verdikleri, mükemmel şiir, mükemmel söyleyişi, ahengi yakalamak istemeleri. Dolayısıyla burada Tanzimat ediplerinden farklı bir nesil var artık. Mizaçları şekillendiriyor bunu, dönem şekillendiriyor ve önlerindeki Fransızca eserler örneklendiriyor.
Nezahat Hocam, bu döneme ilişkin Mai ve Siyah neden çok öne çıkıyor? Ve Mai ve Siyah'ın, Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah ile bir alakası var mı?
Çok fazla yok, ama isimler sembolik tabii ki. Romanın başlangıcındaki bu isimler, Mai genç Ahmet Cemil'in hayalleri ve sonunda onlar maalesef siyaha dönüşecek. Şimdi az önce söylemiştim, bu Mai ve Siyah romanında bir bahis var. Baran'ı elmas diye bir tamlama kullanır Halit Ziya Uşaklıgil. Baran'ı elmas, yani yağmurlar, elmas yağmurları. Baktığımızda bu bir imaj. Kökenine baktığımızda romanda bir bestekarın, Fransız bir bestekarın adı verilmekte. Parçanın adı verilmemekte ama Fransız bestekarın, evet, adı veriliyor. Dolayısıyla biz Baran'ı elmas tamlamasını Fransızcaya çevirip bestekarın, Fransız bestekarın adı zikredilen Fransız bestekarın adını yazdığımızda karşımıza hemen bir vals çıkar. İnternette, akıllı telefonlarımızda bu taramayı yapabiliriz. Tekrarlayan bir motif olarak romanın merkezine yerleştirir bunu. Bakın, batılı bir valsi Osmanlı Türkçesine çevirerek Baran'ı elmas, ama karşılığı bunun Fransızca. bir leitmotif, yani ana bezek olarak romanın merkezine yerleştiriyor ve romanın sonunda da bu Bahrana Elmas, Bahrana Dürri Siyaha, yani tamamen zıttına, siyah inci yağmurlarına dönüşür. Çok karakteristik bir özelliği edebiyatı cedide de denilir. Bunu vurgulamadık edebiyat tarihlerimizde.
Evet hocam, edebiyatı cedide.
Edebiyatı cedide diye de geçer. Çok karakteristik bir özelliği, dönemin şairleri ve yazarlarında bir de karamsarlık çok etkili.
Hocam şimdi onu soracağım size, karamsarlık, içe kapanıklık, hatta Ege'ye gidip de biz bu İstanbul'dan bir kurt. Tevfik Fikret galiba ilk İstanbul'u eleştiren şairimiz de Tevfik Fikret,
evet,
hocam.
Evet, siz bir devli lanetleyen diye Yahya Kemal onu müspete çevirecek. Manisa Sarıçam, öncesinde Yeni Zelanda'ya gitme, yani bir ütopya tasarımları var. Müteneffirler, yani nefret duyguları ve tabii birbirlerini de tetikliyorlar.
Hocam vals konusuna dönmek istiyorum ve yapımcı Neslihan Değirmencioğlu'na sesleniyorum buradan. Bizim ilk valsimiz benim bildiğim kadarıyla Dede Efendi'nin Yine Bir Gül Nihal Aldı. Onu bize dinletir misin Neslihan? Hayır olun artık. Peki. Hocam mavi ve siyah az önce önemini vurguladınız. Son derece önemli. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş teknik konulara geçelim. Şiirine geçelim. Servet-i Fünuncuların. Bu insanlar 2. Abdülhamit dönemi olduğu için mi hepsi birden bu kadar karamsarlar? Yoksa karamsar insanlar Fransız şiirindeki işte o sembolizmindeki karamsar insanlar topluluğuna öykünerek mi bir araya gelmişler?
Öykünme de var. Mizaçlarından kaynaklanan hususiyetler var. Devir dönemde etkili. Ama daha çok devir dönemden ziyade baktığımızda mizaçlarının, okudukları eserlerin ve birbirlerine çok bağlılar. Birbirlerini tetikliyorlar dedim az önce. Çok düzenli edebi sohbetler yapıyorlar. 40 yıla baktığımızda, hatıralarına baktığımızda ve birbirlerinin eserlerini birbirlerine okuyup fikir alışverişinde bulunuyorlar. Birbirlerini yönlendiriyorlar. Karamsarlık bundan kaynaklanıyor. Mavi ve Siyah'ta da zaten Ahmet Cemil adlı kahraman. Niye Mavi ve Siyah'a dönüyorum sürekli? Çünkü erken bir tarihte 1896-97'de tefrika ediliyor. Ve bu topluluk için erken bir tarih. Ve ilginç olan burada bir şair kahraman. Dikkat ederseniz bir nasir, hikaye ya da roman yazarı değil. Sanki biraz ben burada alttan alta, yani biz hikaye ve romanda yaptık ama şiirde daha ifrata kaçıldı. Şiir dilinde gibi bir şey de buluyorum. Gerçi Halit Ziya kendisi de 40 yılda açıkça ifade edecek, sanat ve süs iptilası diyecek.
İptila. Açar mısınız hocam? Alışkan, evet.
Sanat ve süs hastalığı, düşkünlüğü. Evet. Bunu kendileri de ifade ediyorlar. Cenap diyecek ki bizim şiirimiz bir edebiyatımız, bir sıfat edebiyatıydı. Gerçekten de bu noktada mesela Teb-i Ümmit gibi, ümit sıtması. Teb-i Ümmit, ümit sıtması. Havf-ı siyah, siyah korku. Yani o güne kadar siyah kelimesi elbette kullanıldı. Ama havf gibi, korku gibi soyut bir kelimeyle bir araya gelip kullanılmadı. Bu havf-ı siyah da Tevfik Fikret'in Timsali Cehalet başlıklı şiirinde Ahmet Mithat Efendi için kullandığı bir sıfat. Karhay-ı hayat, hayat yarası. Leyle-i girizan, kaçıp giden, uçup giden gece. Nâ-i zümrüt, zümrütten ney? Ki bu tamlama çok fazla tenkit edilecek Cenab-ı ait. Şikeste rengi sefalet, fakirliğin kırık rengi gibi tamlamalar tercih ettikleri ifadelerden sadece birkaçı.
Hocam şimdi bir uyarı gelecek de Neslihan, evet, ara zamanı geldi diyor ama ben bugün daha tak davrandım. Evet. Devam edeceğiz. Çok heyecanlı bir yerimdeyiz sohbetimizin, Nezahat hocamızla değerli dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Değerli dinleyicilerimiz, Servet-i Fünun dönemini konuşuyoruz. Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Nezahat Özcan hocamızla döneme ilişkin gerçekten bilmediğimiz çok ilginç ayrıntıları aktarıyor hocamız bize. Hocam şimdi yine o yıllara dönmek istiyorum ben. İkinci Meşrutiyet'ten önceki bir dönemdeyiz ve ikinci Abdülhamit dönemindeyiz. Hafiyeler, jurnaller işte... Üç İstanbul'da anlatıyordu galiba Kuntay değil mi hocam?
En güzel, evet, Mithat evet. Cemal Kuntay. Evet.
O dönemin etkili yazarı, şairi, sanatçıyı yaşadığı ortamından, bağlamından ayrı değerlendirmek eğer olanaksızsa bu baskılar çok yıpratmış olabilir mi hocam buna? Çünkü bunlar 1867 doğumlu, 1870, 1870 bir kuşak aslında bunlar.
Evet, evet, nesil. Birbirlerine çok bağlı olduklarını ifade ettik. İkinci Abdülhamit'in yayın hayatına getirdiği sansür de şair ve yazarların kelime kullanımlarını sınırlandırdı.
Hocam kelime kullanımında Fransız şiirinde Baudelaire'de olsun, Mallarmé'de olsun, Verlaine'de olsun ve diğerlerinde olsun oradaki o imgeler, imgelemler, simgeler onların Türkçe'ye çevrilmesi anlamında bu terkipler ve bu mu acaba kullandıkları dili ağırlaştırdı?
Evet, terkiplerin çok ehemmiyeti var. Az önce bir kısmından söz ettim.
Varsa örnek hocam dinleyelim sizden.
Terkipleri verdim. Örnek olarak aldıklarım onlardı. Yeni fikir, his ve hayallerin eski mevcut kelimelerle ifade edilemeyeceği düşüncesiyle yeni söylenmemiş ifade arayışlarına başladılar. Neviin, yeni. Mükevkep, yıldızlı. Müşemmes, güneşli, güneş görmüş. Muattar, kokulu ıtırlı. Mutarra, taze, müzehhep, tesip edilmiş, yaldızlanmış, tiraje, gökkuşağı gibi daha önce çok az kullanılmış ya da hiç kullanılmamış kelimeleri sözlüklerden çıkarıp kullandılar. Hatta...
Ama burada hocam bir seçkincilik tehlikesi yok mu? Gerçi bu söylediğimi ikinci yeni için de düşünebiliriz. Sanatta bilmiyorum, daha daraltıcı bir yaklaşım olabilir benim sorum. Sizin yorumunuzu merak ediyorum.
Ahenk kafiye endişeleri de bunda etkili oldu. Tabii seçkincilik tavırları var. Biz avam için yazmıyoruz diyorlar. Halbuki bakın Tanzimat döneminde Şinasi'nin şair evlenmesinde bil iltizam lisan-ı avam üzre yazılıdır. Yani lüzum görüldüğü için halk diliyle yazılmıştır notu vardı. Oysa burada halka hitap etmediklerini ifade ediyorlar. Gerçi hikayelerde biraz daha durumlar farklı. Yani Halit Ziya'nın hikayelerinde o seçkinci elit tavır yok. Bir de ahenk kafiye açısından şöyle bir hassasiyetleri var. Neden bu denli Arapça, Farsça kelimelere döndüler? Cenab-ı Şahabettin'in bu hususta söyledikleri dikkat çekici. Şair göl karşılığında dilimizde buhayre ve gadir kelimelerinin olduğunu söyler Cenab. Buna rağmen eş anlamlı talap yani dalgacıklar kelimesini tercih etme sebebi olarak diğer iki kelimeye nazaran buhayre ve gadire nazaran talap kelimesinin daha ahenkli olduğunu ifade eder Cenab. Ayrıca der ki talap kelimesi sehab, bulut, serap, habab, yine dalgacıklar, kabarcıklar, girdap, şarap gibi su ile alakalı kelimelerle, bağlantılı kelimelerle kafiye oluşturma imkanı sağladığı için bunu tercih ediyoruz der. Yine Cenab'dan devam etmek isterim.
Buyurunuz hocam.
Çünkü saldırılar, tenkitler, Ahmet Mithat Efendilerin, Ahmet Rasimlerin, Mehmet Tahirlerin, Mehmet Celallerin tenkitleri daha çok şiirde Cenab'ın diline gider.
Hocam oradan mı atışmışlardı? Kert Tahir'dir diye gider ya.
Evet, evet. Baba Tahir lakaplı Mehmet Tahir.
Evet, evet hocam.
Cenab-ı Şahabettin'in meşhur, gerçi daha meşhur şiiri Elhan-ı Şita'dır. Terane-i Mehtap adlı bir şiir var. Mehtap nameleri anlamına geliyor. Bu şiirde Cenap saati semenfam şeklinde bir ifadeye, bir tamlamaya yer verir. Yasemin renkli anlar şeklinde aktarabiliriz. Aslında bu tamlama şiirin atmosferine de bütünlüğüne de çok uygun düşer. Ancak okurlar ifadenin somut karşılığını ararlar ve dolayısıyla da boşlukta kalacaklar. Bu ifadeyi anlamsız bulacaklar. Bu şiirde Terane-i Mehtap'ta şiirdeki ben, özne, sevgiliye bir davette çağrıda bulunur. Davet, cihanın ruşenliği, parlaklığı sona ermeden şiirde tasvir edilen Mehtap sefasının sevgiliyle beraber seyredilmesine yöneliktir. Dizeleri de kısa kısadır şiirin. Zira geçiyor ah saati semenfam. Neticede sevgili davete icabet etmez ve cihanın ruşenliği biter. Ben, özne, hayıflanarak mısralarını tamamlar. Ancak kullanılan bu tamlama bir hayli tenkitlere yol açacak.
Ne gibi hocam? Evet.
Hem alıntı olduğu, intihal olduğu, çalıntı olduğu yolunda Fransız şiirinden, hem de anlamsız bulunacak.
Nezahat hocam, dur ve bir parantez açalım. Ve gerçekten bu Servet-i Fünuncuların Fransız şiirinden intihalde bulundukları, hem de bayağı bir intihalde bulundukları iddialarını sizin şahsi görüşünüz ne?
Aslında...
Ama ben özellikle intihali kullanıyorum. Etkilenmeyi kullanmıyorum.
İntihali kullanıyorsunuz. Evet. Evet.
Yani onu soruyorum hocam.
Biraz önce de vurgulamaya çalıştım. Ben yerlileştirdikleri kanaatindeyim. Mavi ve siyaha baktığımda çıkarımım o. Yani bir Fransız bestekarın valsinden ve adından olduğu gibi istifade ediyor. Ama içeriğine baktığımızda, 40 yılla paralel okumalar yaptığımızda birebir dönem ile karşılıklar bulabileceğimiz meseleler, bahisler var romanda. Dolayısıyla kaynak bakımından, çıkış noktaları bakımından, edebi buluş, edebi icatlar bakımından etkilenmeler olabilir. Çıkış noktalarında oralardan pek tabii ki hız almış olabilirler. Ama orijinal bağlama, orijinal konsepte ulaştıklarını düşünüyorum ben.
Hocam ben şimdi burada bizim şairimizin adını söylemiyorum ama Baudelaire'in kullandığı imgelerin bizim birkaç şairimizde birebir örtüştüğünü okudum Erdoğan Alkan'ın kitabında.
Evet, Erdoğan Alkan'ın evet. Birebir o şekilde çok uzunca bir sürede
koymuş, evet.
Ahmet Haşimler, Tanpınarlar, evet, Orhan Veliler.
Yahya Kemal Sessiz Gemi.
Evet, evet. Bir hayli bu şekilde var. Tabii Fransız edebiyatına ve Fransızcaya sonsuz bir hayranlıkları var. Bu neslin de ta Tanpınar'a kadar gelecek bu hayranlık. Ama Türkçe bu diyecek mesela Tanpınar. Yetersiz bulacak. Fransızca o erişilemeyecek kadar mükemmel diyecek. Bu hayranlık dönem ediplerinde de var. Zaten şöyle mesela Margarit kelimesini Hüseyin Suat Celal Sahir'e ithaf ettiği şiirinde kullanacak. Margarit iri papatya anlamına geliyor. Yani burada papatya kelimesini tercih etmez. Şiirin başlığı da böyledir. Kelebekler, Margaritler. Margarit kelimesi şiirde 7 defa geçer. Şiirin son dizeleri şöyle. Ne olurdu seninle ben şimdi? Kelebek Margarit olup ebedi. Yaşasaydık o ince hislerle. Yaşasaydık ilelebet böyle. Margarit nazları ile sen handan. Kelebek hisleriyle ben lerzan. Tevfik Fikret de mesela krizantem kelimesini getiriyor. Hem tablolarında yapıyor resim olarak. Yalnız Nesir'de durum biraz daha farklı olacak. Şöyle ki, Fransızca romanların cümle yapısından çok etkilenecekler. Yani bu Halit...
Ne gibi hocam?
Şöyle, fiiller değişecek. Fiiller değişecek. İlaç artık içilen değil, alınan bir şeydir. İlaç almak. Kahramanlar ilaç alır.
Deniz... Hocam bugün İngilizce karşısında Türkçemizin düştüğü yani, durum evet. Gibi. Vallahi ben, evet hocam, evet. Buyurun devam edin.
Deniz ya da hamam da aynı şekilde alınır. Alkışlanmak yerine alkış toplamak derler romanlarda. Müzik çalınmaz yapılır. Hediye de alınmaz yapılır. Türkçe ifadelerdeki bu tarz yerleşik kuralları Fransızcadaki kullanım şekilleriyle değiştirirler. Artık roman...
Şimdi de aynısı oluyor hocam. Evet, duş evet. Almak oldu. Bunun adı yıkanmaktı sonuç itibariyle. Yıkanmıyoruz da duş alıyoruz diyor. Evet. O zaman da aynısı olmuştu.
Artık roman kahramanları ellerini baş arasına değil el içine alır. Kahkaha ile yerine kahkaha içinde kullanımı tercih edilir. Birkaç küçük cümle. Seviyorum fakat anlıyor musunuz? Saat kaç rica ederim? Bugün Nihal'in en sakin bir günü oldu. Bu bir kelimesini de çok fazla kullanıyorlar. Bugün bir cumartesiydi. Fransızcadan birebir tercümeler bunlar. Ya da örneğin şöyle bir cümle. Bazen girift, karmaşık haller de alabiliyor. Halit Ziya'nın meşhur Ferhunde Kalfa hikayesinden. Kendi güzelliğine itimadı vardı, güveni vardı. Hatta görücüler gelmeye başladıktan sonra küçük hanımla kendi arasında mukayeseler kurar, nispetler tayin eder. Buraya kadar bir problem yok. Bundan sonra cümlenin anlamını ilk okumada anlamlandırma konusunda zorluk çekebiliriz. Nispetler tayin eder. Hesap neticesinde kendisine pek de iftihara medar olmayacak yekunlar çıkarmazdı. Fiil olumsuz ancak anlam olumlu, müsbet. Dolayısıyla biraz cümleyi dikkatli okumakta.
Vallahi hocam söylediklerinizden sonra bir kez daha Atatürk'ü büyük bir rahmet ve sevgiyle, saygıyla yad ediyorum. Dil devrimi gerçekten kaçınılmaz hale gelmiş bütün bunların sonucunda. Çünkü sentaks bile neredeyse bozuluyor.
Evet, evet. Cümle yapısı.
Söz dizimi diyelim, pardon hocam. Evet.
Cümle yapısı bozuluyor.
Evet.
Dönemin yazarlarından Hüseyin Cahit de az önce söylediğimiz Halit Ziya'nın sanat ve süs iptilası, süs hastalığına yakalanmıştık ifadesine katılıyor.
Nezahat Hocam, ben burada bir sözünüzü kesmek zorundayım çünkü 3-4 dakika bir zamanımız Peki. kalmış. Bir tane sorum var size. Bu beytten vazgeçilmesinin ve sone yani yine Fransız biçimlerine geçilmesinin altında yatan neden nedir? Yani çünkü sanatta sanatçının amacı ister sanat sanat için olsun yaklaşsın, isterse sanat toplum içindir yaklaşsın. Bir kopuş var, yani çok net bir kopuş var. Tanzimat'a mı bağlamak lazım bunu? Tanzimat fermanına mı bağlamak lazım? Buradaki yorumlar ne Nezahat Hocam?
Aslında Tanzimat'tan çok fazla etkilenmiyorlar. Yani Hamit üzerlerinde çok fazla etkili değil. Tevfik Fikret'te enjambman dediğimiz...
Ya o var bir de hocam, evet.
Dizenin tek anlamın tek dizede, tek mısrada tamamlanmayıp...
Kesiyor ortada hocam.
Evet, aşağılara doğru konuşma üslubunu hakim kılıyor.
Hocam Akif'te de var aynısı.
Akif daha mükemmel hale getiriyor.
Hasta şiirinde var.
Evet, örneği, evet, evet. Başlangıcı Fikret'e dayanıyor bu hususun.
Fikret'e de mi? Fikret'e dayanıyor.
Fikret'e dayanıyor bu hususun başlangıcı.
Bir şekilsel, biçimsel sorularım hocam. Aruz ve redif konusundaki durumları nedir? Başarılılar mı?
Evet, başarılılar. Aruz'u Türkçe'ye, şiir diline oldukça yerli hale getiriyor, uyarlıyor Fikret. Ve onun açtığı yoldan Mehmet Akif devam edecek. O zaman şunları ifade edeyim ben.
Buyurunuz hocam, son 1-2 dakikamız.
Kendileri sadeleştiriyorlar romanlarının dilini. Halit Ziya, Mehmet Rauf bizzat kendileri sadeleştiriyorlar. Hatta Mehmet Rauf roman dili açısından savrukluk bakımından çok da tenkit edilir. Cümlelerin yapısını değiştiriyor, daha kurallı hale getirmeye çalışıyor. Cenap üzerinde dil inkılabı etkili olacak. 26 Eylül 32'de toplanan 1. Türk Dil Kurultayı'na dinleyici olarak katılır. Bu tarihten sonra da sade bir dil kullanır. Servet-i Fünun'un dil anlayışı, kendilerinden sonra gelen Fecraati Encümeni olarak adlandırdığımız sanatkarlar tarafından da devam ettirilecek. Ta ki ne zamana kadar? 11 Nisan 1911 tarihli Yeni Lisan makalesi yayınlanana kadar.
Hocam, verdikleri ürünlerde örneğin Şeyh Galip'in samimiyetini, içtenliğini, hassasiyetini, Şeyh Galip bir örnek olarak verdim. Siz bunu duyguların yansıtılması anlamında başarılı buluyor musunuz Servet-i Fünuncuları?
Doğrusu romanda biraz daha başarılı buluyorum. Tevfik Fikret'te ise bu anjambumanlar, biraz daha işte suni, cali bir ifade var Tevfik Fikret'te. Bu açıdan romanda daha başarılı buluyorum duyguları aktarmakta. Tabii Cenap da aslında çok başarılı bir şair ama dil engeli, maalesef onu takip eden Ahmet Haşim'de olduğu gibi dil engeli. Cenap'ı da zevkle okunmasını engelledi.
Hocam, son kısa bir değerlendirme, 30 saniye zamanınız var.
11 Nisan 1911 tarihli hareket, Yeni Nisan hareketi, Selanik'te başlayan
Genç Kalemler mi hocam?
Genç Kalemler, evet. Hareketi. Fecri Ati'nin dilini ve Edebiyat-ı Cedide'nin dilini sadeleştirecek. Şiirde Han Duvarları, romanda ise Çalı Kuşu'nun diliyle milli edebiyat akımının hedeflediği dile, evet, ulaşılmış olacak.
Hocam önümüzdeki hafta buyurun gelin Genç Kalemleri ve Ömer Seyfettin'i konuşalım.
Teşekkürler.
Doçent Doktor Nezahat Özcan hocamızla bu ilginç dönemi Servet-i Fünun'u konuştuk bugün değerli dinleyicilerimiz. Hocam çok keyifli bir sohbetti. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Çok memnun olduk sizi burada ağırlamaktan. Bizi aydınlattığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.
Ben de teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyicilerimiz, doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz programını bu hafta bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.